Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi. Cilt 1. 1300-1600 yılları. Sayfa 99. 5. kaset A100'ü. Özel bir düzenlemeyle devlet Tuzla'ların yakınında oturan köylü nüfusu tuz üretimiyle ilgili faaliyet türleriyle görevli kılıyordu. Örneğin Karadeniz kıyısındaki Ahyolu, parantez içinde Ankhialos Tuzlaları, Kırk Kilise, Rusi Kasrı, Zagra ve Kızanlık gibi civar yöreler ile ta Filibe, parantez içinde Plovdiv'e kadar uzaklardan amele çekmekteydi. Bunlar tuzcu adıyla özel ve kalıcı bir statüye kavuşuyor, olağanüstü vergi ve hizmetlerden muafiyet ile diğer bazı devlet vergilerini de daha düşük bir oran üzerinden ödemeye hak kazanıyorlardı. Ahyolu'nda tuzcu olarak kaydedilmiş 1047, Selanik'te ise 1546 köylü vardı. Bazı yörelerde işçiler üretilen tuzun %10'u ile üçte biri arasında değişen bir bölümünü kendilerine alıyordu. Bu yöntem onları çalışmayı sürdürüp üretimi arttırmaya özendirmekteydi. Düşük ücret ve ağır iş yükünden kurtulmak için kaçanlar ise zorla geri getirilirdi. Tuz işçiliği statüsü babadan oğula geçerdi. Başka bir deyişle tuzcular da madenci tayfası veya çeltikçi reaya olarak deftere yazılan köylülerle aynı koşulları paylaşıyordu. Tuz üretim havzalarında üretim ve emek süreçleri bu tür devlet işletmelerinde uygulanan standart bir yönetmelik uyarınca örgütlenmekteydi. Çeltikçilik ve madencilikte olduğu gibi tuzculukta da üretim birimleri reislerin sorumluluğu altındaydı. Bunlar üretimi denetler ve ürünün bölgedeki tuz tüccarına satışını gerçekleştirirdi. Esas iltizam sahibinin genel gözetimi altında bir çeşit taşeron gibi davranırlardı. Yerel üst sınıflara mensup Müslüman ve Hristiyanlardan kar amacıyla bu işe girenler olduğu gibi işlevleriyle ünvanlarının oğullarına intikal ettiği anlaşılmaktadır. Genellikle üretilen tuz ya hazine temsilcisi ya da mültezim tarafından satışa sunulurdu. 1492-1495 yıllarında Ahyolu'nda tuzun her 45 okkası 30 akçaya satılıyor. Bunun 2 akçasını tuz mustahsilleri yani reisler alıyordu. Tuzlalarda üretimin kesintisiz sürmesi, devletin de gelir toplaması gerektiğinden herhangi bir tuz yöresinde yaşayan nüfusun her 3 yılda bir ihtiyaç duysun duymasın belli bir miktar tuz satın alması zorunlu tutuluyordu. Bu yöntem çeşitli yolsuzluğa açıktı ve halkın yakınma veya direnmesine yol açıyordu. Belirli bir tuz üretim mahallinin sınırları belli satış yöresinde yer alan kasaba ve köylere tuz ikmali ya tuzu kendi başlarını satın alıp taşıtan özel tuz tüccarınca sağlanıyor ya da tuzun taşınması ve dağıtımını devletin kendisi örgütlüyordu. Bu son halde tuz kasaba çarşılarındaki devlet depolarında saklanır ve taşeronlar aracılığıyla satılırdı. Üretilen tuzun söz konusu depolara taşınması, maliyetinin makul ölçüler içinde tutulması ihtiyacı bu yükte ağır, pahada hafif malın nakli açısından özel bazı sonuçlar doğuruyordu. Örneğin ilk çağlardan beri faal bir tuz üretim merkezi olan Kızılca Tuzla'dan tuz taşıma işi için 14. yüzyıldan itibaren devlet bu bölgedeki Arap deve sürücülerini özel bir yönetmelikle örgütlemişti. Yılda 3000 tonu bulan tuz üretimi taşımada 12.000 deve yüküne tekabül ediyordu. Olağanüstü vergilerden muaf tutulan bu Arap deve sürücüleri aynı taşıma hizmetini Saruhan, Aydın ve Menteş'e dahil diğer Batı Anadolu sancaklarında da yerine getiriyorlardı. Onlar Aydın sancağında ayrıca buğday, kuru yemiş ve pamuk gibi maddeleri iç bölgelerden İzmir limanına taşıyorlardı. Hükümet deve yükü başına sabit bir fiyat vermekte, özel girişimciler ise ticari taşımacılık için çok daha yüksek fiyatlar teklif etmekteydiler. Sonunda Arapların direnişi hükümeti 1528'den itibaren sabit bir vergi karşılığı zorunlu hizmet yükümlülüğünü toptan kaldırmaya ikna etti. Tuz tekelinin kârına halel gelmemesi için devlet başka bölgelerden tuz ithaline yasak ve ağır cezalar koyardı. Yönetmelikler sultanın yetkili kıldığı yasakçının evlerde kaçak tuz araması yapmasına bile olanak veriyordu. Kırım İstanbul'un esas tuz kaynağıydı. 1587'de Kırım Hanlığı İstanbul'a 41.274 kile ya da 1000 ton tuz ihraç etmişti. Bu tuzun taşınmasından sorumlu olan Osmanlı görevlisi bir Rum'du ve gemi sahiplerinin çoğu da Rum kaptanlardı. Devlet hazinesine giren net yıllık tuz geliri 8.3 milyon akça ya da 140 bin altın dolayındaydı. Bakınız tablo 13. Tablo 13. 16. yüzyılda belli başlı tuzlalardan sağlanan devlet gelirleri. Aydın Tuzlası 1575 yılında 884 bin akçe devlet geliri. 1594'te Gelibolu Tuzlası 756 bin akçe. 1568'de Ağrıboz Tuzlası 705 bin akçe. 1580 dolaylarında Holobnik Nibolu dolayları 630 bin akçe. Menemen İzmir Tuzlası 540 bin akçe. 1580 İşkodra Arnavutluk Tuzlası 531 bin akçe. 1580 dolayları Vidin 529 bin akçe. 1583 dolayları Menteşe 513 bin akçe. 1570 dolayları Gümülcine 450 bin akçe. 1570 dolayları Adana Ayas 400 bin akçe. Kızılca Tuzla Edremit 383 bin akçe. Ahyolu 1580 dolayları 153 bin akçe. Basra 116 bin akçe. 1572'de Kıbrıs 100 bin akçe. Toplam devlet geliri 6 milyon 690 bin akçe. Kaynak Güçer 1962-63 sayfa 130-131. Buna karşılık Eflağ'ın kaya tuzu İstanbul dahil Balkan kentlerini besleyen büyük bir ticarete konu olmuştu. Balkanlarda yaygın hayvancılık için tuz gerekli bir maddeydi. Tirgoviç'te yakınlarındaki Telega ve Gitiora yataklarından çıkarılan tuz arabalarla Tuna üzerindeki bazı iskelelere getiriliyordu. Nehrin hem Eflak hem de Osmanlı tarafındaki tuz satış ve dağıtımı bir devlet tekeline bağlıydı. Petru Çerçel ya da Genç Petru'nun parantez içinde 1559-1568 5000 araba dolusu tuz sattığı anlatılırken 1583'te bu sefer Voivoda Mihnea parantez içinde 1577-1583 Giorgio ile Nibolu'ya Nikopolis'e 2150 araba tuz sevk edecekti. Parantez içinde bir araba 1000 okka ya da 1282 kilo tuz alıyordu. Bu iskelelerde hem Osmanlı ve hem de Eflak yönetimi tuzdan Nibolu'da %4, Rusçuk'ta %5 oranında gümrük vergisiyle birlikte başka bazı nakdi ve aynı resimler alıyorlardı. Bu resimlere ek olarak Osmanlı hükümeti ithal edilen tuza sabit bir fiyat, Silistre'de her 100 parça başına 47 akçe ödüyor, sonra 80 akçe gibi daha yüksek bir fiyata satıyordu. Osmanlı gümrük emin veya mültezimleri Osmanlı pazarına sevk edilecek tuzu satın alabilmesi için Eflak Voyvodası'na genellikle altın olarak büyük sermaye avansları açıyorlardı. Bunun yanı sıra önde gelen rical ve ulema dahil özel Osmanlı yatırımcıları da aynı amaçla Eflak Voyvodalarına avans veriyorlardı. 1584'te akçanın değerinin düşürülmesinin yani tahşişinin ardından Osmanlıların Eflak'tan tuz alımlarındaki katı fiyat politikalarını sürdürmeleri ve Eflaklıları kredi işlemleri yoluyla da sömürmeleri belki de bunu izleyen dönemde Eflak Voyvodası Mihai Viteazul ya da Yiğit Mihai'nin başkaldırması parantez içinde 1594 ve tuz ticaretini başka ülkelere kaydırmaya çalışmasının asıl nedeniydi. Daha sonra Baba Ali 1630'da Eflak'ın yıllık tüm haracının 3 milyon akçeye çıkarılmasına karşılık Tuna iskelelerindeki vergi gelirinin tamamını yeni Voyvoda'ya bırakmayı kabul etti. Böylece Voyvoda Eflak tuzu üzerindeki resimlerin toplanmasında mültezimlerin yerini almış oldu. Sayfa 103. Mukataata dahil vergilerin toplanması. Herhangi bir seferi hümayun sırasında İstanbul'da kalan baş defterdar, maliye nazırı, vergi toplanması ile ilgili her türlü emri vermeye, emin, mültezim ve kadılar dahil bu işlerle uğraşan herkesi denetlemeye ve başarısız olanları görevden almaya yetkiliydi. Mültezimlerin veya başkalarının ödenmemiş vergi ya da gecikme borçlarını toplamak için özel bir örgüt kurulup çok geniş yetkilerle donatılmıştı. 60 adamıyla birlikte bu örgütün baş babi kulu denen amiri vergisini vermeyenleri takip gerekirse kendi sorumluluğu altında hapis ettirebiliyordu. Nitekim 2. Mehmet döneminde borçlarını ödeyemeyen pek çok mültezim hapse atılmış, bazıları da idam edilmişti. Bir mültezim hükümetle sözleşme yaparken zengin kefiller göstermek zorundaydı. Sözleşmede saptanan süre genellikle 3 yıl boyunca hazineye düzenli taksitler halinde belirli bir para ödeyeceğini taahhüt ederdi. En erken dönemlerden beri iltizam sistemi en önemli gelir toplama yöntemiydi. Bunun alternatifi ücretli bir memur, bir emin atayıp mültezimin yapacağı işi ondan istemekti. Bir diğer yöntem de sultanın kendi kullarından, genellikle de kapı kulu sipahilerinden bazılarını vergi toplamaya göndermesiydi. Mültezim veya emin vergi toplamada geniş yetki sahibiydi ve sultan emrettiği takdirde yerel askeri birliklere doğrudan ve düzenli ödemeler yapması gerekebilirdi. Kendi bölgesinin gelirini arttırmaya yönelik yeni yöntem önerilerini de içeren raporları merkezi hükümetçe benimsenirdi. Mültezim, emin ve yerel kadıların madenler, Osmanlı öncesine ait gümrük resimleri ya da başka herhangi bir vergilendirilebilir faaliyet türü gibi yeni gelir kaynakları bulma sorumluluğu vardı. Yerel araştırma ve soruşturmalar yeni kaynağın hem yeterince büyük hem de vergi yükümlülükleri açısından adil olduğu sonucunu verdiği takdirde söz konusu kaynak tahmini gelir miktarı ile birlikte bir mukataa olarak merkez maliye defterlerine kaydedilirdi. Hazine için yeni gelir kaynakları esas olarak bu yöntem ve süreçle yaratılıyordu. Rumeli, parantez içinde Balkanlar, Anadolu, parantez içinde Küçük Asya'nın batısı, Mısır ve Şam beyler beyliklerindeki mukataların geliri 1528'de 166.94 milyon akçayı ya da merkezi hazineye giren toplam gelirin yaklaşık %30'unu buluyordu. Büyük miktarda sikkenin dolaşımdan hükümdarın hazinesine çekilmesi doğuda daima adaletsizlik ve dirayetsizlik örneği sayıla gelmişti. Dolaşımdaki altın ve gümüş miktarı daima sınırlı olduğundan toplanan vergi gelirlerinin topluca hazineye alınıvermesi piyasada çeşitli dalgalanmalarla birlikte yapay bir para sıkıntısı yaratıyor, sikke değerlerini yükseltiyor, alışveriş ve ödemelerde sıkıntı doğuruyordu. Dolayısıyla bu tür olumsuz sonuçları hafifletmek için esnek mali yöntemler uygulanmaktaydı. Bütün vergileri bir anda merkezi hazineye aktarmak yerine ademi merkeziyetçi bir tahsilat ve ödeme sistemi izleniyordu. İster inşaat işleri, ister maaş ödemeleri için yerel harcamalar merkezi hazineden ödeme emri almaları halinde mültezim veya eminlerce yapılabiliyordu. Mültezimler bu ödeme emirleriyle yerel kadıdan aldıkları teslimat belgelerini daha sonra hükümetle hesap keserken ibraz ediyorlardı. Bu transfer havale sistemi maliyeyi büyük miktarlarda sikkeyi oradan oraya taşıma bedellerinden kurtardığı gibi hemen anında ödeme imkanını veriyor ve kıymetli madenlerin hızla piyasaya geri dönmesini sağlıyordu. Buna karşılık askeri seferlerde hazinenin birlikte taşınması büyük bir deve kervanına ihtiyaç gösteriyordu. Herhalde havale yöntemi hükümet ve tüccar tarafından yaygın olarak kullanılmaktaydı. Zamanla iltizam sistemi bir sermayedar zümresinin yükselişiyle birlikte Osmanlı ekonomisinin bütününü derinden etkileyen spekülatif işlemlerin gelişmesine yol açtı. İstanbul'un gümrük bölgesi ya da Sırbistan'ın altın ve gümüş madenleri gibi her birine 10 ila 20 milyon akça değer biçilen muazzam iltizam birimlerinin elde edilmesi ve idaresi, Türk, Rum veya Yahudi yatırımcıların konsorsiyumlar kurup başka zenginleri de kefil gösterebilmelerini gerektiriyordu. Gerek Osmanlı tabiyetinde gerekse yabancı tüccar olarak Galata'da yerleşmiş bulunan İtalyanlar da böyle büyük iltizam işlerine katılıyorlardı. İltizam veya mukataa usulüne hükümet, toplanması görece karmaşık bir örgütlenmeyi gerektiren gelir kalemlerinde ya da varisi olmayan miraslar gibi takip ve tahsili zor işlerde başvuruyordu. Bu gibi kolay ele gelmez gelir kaynaklarından azami verim özel kişilere satıldıkları takdirde sağlanabiliyordu. Osmanlı iltizam sisteminin esnekliği, mültezimin işini kolaylaştırıcı bir etmendi çünkü aldığı işi mekan temelinde bölüp ortaya çıkan hisseleri bu tür gelirleri daha iyi toplayabilecek ve kendisine karşı sorumlu olacak yerel alt mültezimlere satabiliyordu. İltizam hiyerarşisinin tepesinde ise payitahtın büyük servet sahibi bankerleri yer alıyordu. Bu bankerlik rolünü üstlenen zengin sarraflar mültezimlere kredi açmak ve kefil olmak suretiyle onların hazineye olan sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlıyorlardı. Miri araziden Havas-ı Hümayun adıyla sultanın kendisine, daha doğrusu merkezi hazineye, hazine-i amireye ayrılan topraklardan toplanması öngörülen tarımsal vergilerde genellikle iltizam olarak özel kişilere satılıyordu. Hassa sahibi vezirler ve beylerbeyler, hatta bazı büyük tümar sahipleri de kendilerine tahsis edilen vergileri toplamak için aynı yönteme başvuruyor, bazen de kahya veya vekil harçlar kullanıyorlardı. Sonuçta kamu gelirlerinin yarıdan fazlası iltizam konusu olmaktaydı. Sayfa 105. Cizye. Hicretin 894. yılında, yani 5 Aralık 1488 ile 24 Ekim 1489 arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun tamamından sağlanan cizye baş vergisi geliri 30.71 milyon akçeye ulaşıyordu. Dipnot. Barkan 1964. Ek cetvel. İnalcık 1963A. Sayfa 563-566. Barkan'ın verdiği rakama Sırbistan'da Osmanlı öncesi döneme ait bir baş vergisi olan İspence veya Jupanista geliri de dahildir. Balkanlarda 681.452 adet cizye mükellefi gayrimüslim hane halkı vardı. 1528 yılı bütçesinde baş vergisi geliri daha da artmış görünüyor. Tablo 14. 1528'de cizye geliri. Rumeli'de 42.29 milyon akçe, İspence dahil. Küçük Asya ve Kırım'da 3.76 milyon akçe. Toplam 1528'deki toplam cizye geliri 46.05 milyon akçe. Ve imparatorluğun toplam gelirinin yaklaşık %8'ini oluşturuyordu. Bu rakama vasallık bağı altındaki Hristiyan devletlerden her yıl toptan bir miktar olarak alınan ve cizyenin bir parçası sayılan haraç ödemelerini de eklemek gerekir. Bakınız tablo 14, 15 ve 16. Tablo 15. Hristiyan devletlerden alınan haraç. Bizans devletinden 480 bin akçe ya da 15 bin düka altını. Statü 1371-1453'te vasal, 1379-1402'de haraç güzar. Sırp despotluğundan 50 vukiye gümüş, sonra 40 bin düka altını George Brankovic döneminde 50 bine çıkarıldı. Statü 1386'dan itibaren vasal, 1439'da işgal, 1459'da nihai olarak ilhak edildi. Bosna 1428'den itibaren vasal, 1463'te fethedildi. Dubrovnik, Raguza 12.500 düka altını, 1433'ten itibaren vasal. Sakız 12.000 düka altını, 1413'ten itibaren vasal, 1566'da ilhak edildi. Kıbrıs parantez içinde Venedik 8.000 düka altını, 1516'da ödenmeye başladı, 1570'te ilhak edildi. Venedik 10.000 düka altını, 1479'da ödenmeye başladı. 1481'den sonra ödenmedi. Kutsal Roma İmparatorluğu 30.000 düka altını. 1547'den 1606'ya kadar ödendi. İran 200 balya ham ipek. 1618-1624. Moskov Prensliği 25.000 ruble. Kırım Hanı'na verilirdi. Polonya 15.000 düka altını Kırım Hanı'na verilirdi. Tablo 16. Eflak ve Boğdan haracı. Eflak 1474'te 10.000 düka altını, 1535-1545 arası 19.298 düka altını, 1545-1560 50.000 düka altını, 1560-1569 48.305 düka altını, 1569-1575 99.150 düka altını, 1575-1584 104.237 düka altını. Boğdan 1538'de 10.000 Macar florini, 1541 15.000 Macar florini, 1551 20.000 Macar florini, 1553 30.000 Macar florini, 1568 35.000 düka, 1569 40.000 düka, 1574 50.000 Macar florini. Not. Artışların nedenleri arasında bu prensliklerdeki iç iktidar mücadeleleri, cizye oranının periyodik olarak yükseltilmesi, nüfus artışı, nihayet Osmanlı mali krizleriyle zaman zaman itaatsizliğin cezalandırılması sayılabilir. Bir düka altını veya sultanin 1535-1560'da 57 akçe, 1560-1574 arasında 59 akçe. Bir Macar altını 1535 ila 1560'da 55 akçe, 1560 ile 1574 arasında ise 57 akçeye denk gelirdi. Kaynak Maksim 1972-1974. Cizye gayrimüslim tebaanın ödediği İslami bir vergiydi. Daima nakit olarak alınır ve doğrudan doğruya merkezi hazineye aktarılırdı. Vergiler hiyerarşisinde meşru, parantez içinde hak vergilerin en önemlisiydi. Cizye'den muafiyet ya da cizye gelirinin dirlik olarak verilmesi istisnai bir olaydı. Bir Hristiyan için cizye'den muaf tutulmaya giden bir yol aktif askeri hizmet olabilirdi. İlk yüzyıllarda cizye doğrudan doğruya sultanın kulları, genellikle de sipahi oğlanları tarafından toplanırdı. Bunlar bu iş için vergi yükümlülerinden bir ücret aldıklarından ayrıcalıklarını kaptırmamaya çalışırlardı. Buna karşılık 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren cizyenin toplanması özel kişilere iltizama verilen yaygın bir uygulama haline geldi. Klasik İslam hukukçuları, yoksullar, orta halliler ve zenginler için cizye miktarlarını sırasıyla 1, 2 veya 4 altın dinar ya da 12, 24 ve 48 dirhem saf gümüş olarak saptamışlardı. Ancak Osmanlılar bu oranları fethedilen ülkelerin Osmanlı öncesi baş vergisi düzeyinde uyarladılar ve hane halkı başına genellikle bir altın ya da buna eşdeğer miktarda gümüş sikke gibi bir tek sabit miktar tahsil etmeyi kabul ettiler. Pratikte bu vergi birçok yerde bir altından düşük olabiliyor. Örneğin Taşos, parantez içinde Tasos adasında 30, Bitlis Beylerbeyliği'nde 55 akçe olarak alınıyor. Buna karşılık Suriye ve Filistin'de 80 akçeye çıkıyordu. 1520-1570 döneminde bir altın 60-70 akçe arasında oynuyordu. Macaristan'da 50 akçeydi ama 1560 dolaylarında yoksullara 5 ila 25 akçe gibi daha düşük bir miktar uygulanıyordu. Bu düşük tarifelerde somutlanan politikanın yumuşaklığı, 1566'da 2. Selim tahta çıktığında ilan edilen 10 akçelik artışa gerekçe yapılmıştı. Aslında her yeni sultan tahta çıktığında cizye miktarları önemli ölçüde arttırılıyordu. Ayrıca 16. yüzyılın son 20 yılındaki uzun seferler sırasında akçenin tahşiş gördüğü dönemde cizye tarifelerinde artışlara tanık olmuştu. Sonunda hükümet farklı farklı gümüş sikkelerin dolaşımda olmasının yol açtığı anlaşmazlıklardan kurtulmak amacıyla cizye tahsilatında yalnız altın paraların geçerli olacağını ilan ettiyse de bu özellikle köylüler açısından başka bir zorluğa yol açmakta gecikmedi. Defter hizmetlerine ve tahsildarların masraflarına karşılık olarak ödenecek resimler asıl cizye bedelinin 1/25 kadardı. Ama bunun üzerine başka bazı zor alımların da bindirilmesi olağan sayılıyordu. Birçok durumda, özellikle de kentlerdeki veya adalardaki gayrimüslim topluluklar söz konusu olduğunda hazineyle varılan bir anlaşma sonucu cizye bütün topluluk için önceden belirlenmiş toptan bir miktar, parantez içinde maktu olarak ödeniyordu. Bu yöntem bir yandan hükümete istikrarlı bir gelir garantisi sağlıyor, öte yandan topluluğa yeni katılan kişilerin cizyesinden feragat edilmesi anlamına geliyordu. Balkanların Hristiyan köylüsü için özellikle ağır bir koşul, kaçakların ve ölenlerin cizyesinin kolektif sorumluluğunun köy topluluklarına yüklenmesinden kaynaklanıyordu. II. Mehmet döneminde kaçakların cizyesini timar sahibiyle köylüler yarı yarıya paylaşmak zorundaydılar. Daha sonra bu sadece topluluğun sorumluluğu haline geldi. Bazen bu uygulama bütün bir köyün perişanlığına ve boşalmasına yol açabiliyordu. Böyle durumların giderilmesi için her 3 yılda bir bu vergiyi ödemekle yükümlü gayrimüslim yetişkin erkek tebaayı baştan sayıp kaydetmek, bu arada ölülerle kaçakların isimlerini listelerden çıkarmak suretiyle bazı düzeltmelere gidilmekteydi. Kaçakların cizyesini hükümet, bunların canla başla takibini üstlenen özel mültezimler aracılığıyla tahsil etmeye çalışıyordu. Cizye artışları ve tahsilatının 16. yüzyıl sonlarından itibaren Hristiyan nüfusun Osmanlı rejiminden soğumasının temel nedenleri arasında yer aldığını, daha sonraki yüzyıllarda Balkanların çeşitli bölgelerinde görülen kitlesel ihtida olaylarının da ardında cizye artışlarının yattığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu İslami baş vergisiyle ilgili olarak özgün kökeni Osmanlı öncesine uzanan ve Balkanlarda Jupanitsa'dan bozma, İspence, Macaristan'da ise kapur resmi diye anılan bir örfi baş vergisinden de söz etmeliyiz. Yüzyıllar boyu hiç değişmeksizin hep 25 akçe olarak takdir edilen bu vergi, örfi bir feodal vergi kökenine dayandığından kural olarak sipahinin timarına dahil edilmiş ve daima nakit olarak tahsil edile gelmiştir. Osmanlıların 1540'ta bu vergiyi Doğu Anadolu'ya soktuğunu görüyoruz. Havas-ı Hümayun arazisinde ise İspence cizye ile birlikte hazine adına toplanıyordu. Cizye ödemekten kaçmanın da hayli yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Hicretin 966. yılında parantez içinde 14 Ekim 1558 ile 2 Ekim 1559 arasında Macaristan'da toplam cizye geliri 1 milyon 530 bin akçe, sonraki yıl ise 1 milyon 797 bin akçe kadardı. Osmanlıların baş vergisini İslam hukukunun öngördüğünden çok daha düşük oranda tahsil etmelerinin vergi yükümlülerinden birçoğuna zaten olağanüstü hizmetler bindirilmiş olmasından kaynaklandığı öne sürülmüştür. Gene de kronik bir mali krizle karşılaştığında hükümet cizye oranlarını arttırmak için şeriata başvurmaktan geri durmuyordu. Nakit olarak toplanan bütün vergilerin oranı, gerek yazıcı ve tahsildarlar için alınan payların eklenmesi, gerekse altın ve büyük gümüş sikkelerin piyasadaki gerçek akçe eşdeğerlerinden daha düşük bir raiç üzerinden işlem görmesi sonucu, parantez içinde genellikle 2 akçe eksik olarak işlem görmesi sonucu daha da yükseliyordu. Bu sonuncu önlemin akçenin uğradığı sürekli enflasyon nedeniyle yürürlüğe girmiş olması muhtemeldir. Tablo 17. Cizye, baş vergisi ve avarız, kürekçi vergisinin tarifelerindeki artış, akçe olarak. 1475'te cizye 70, 1489'da cizye 40-70 Rumeli genelinde. 25 özel gruplar için, 25-28 Arnavutluk'ta, 1500 dolaylarında 25-28 Anadolu'da, 1512'de avarız 12, 1537'de avarız 65, 1541'de cizye hane halkı başına 50 Macaristan'da, avarız 30, 1545'te Adana'da cizye 48, 1564'te avarız 80, 1566'da cizye genel olarak 30, 1574'te cizye genel olarak 40, Macaristan'da 66, 1592'de genel olarak cizye 85, avarız 160, 1593'te avarız 250, 1595'te cizye genel olarak 140, 1603 ila 1604'te cizye genel olarak 140, avarız 360. Not: devlet bütçesini dengelemek amacıyla hükümet 1585'te gayrimüslim tebaanın baş vergisine 45 akçe eklemiştir. Kaynak: Akta 1949, sayfa 553-562, Barkan 1964. Sayfa 109. Köylünün vergilendirilmesi. Özellikle Asya imparatorluklarında vergilendirmenin ekonomi üzerinde belirleyici bir etkisi vardı ve kırsal toplumda kişisel statünün temeliydi. Bakınız sayfa 189-196. Sultan adına çıkarılan kanunnamelerde emek hizmetlerinin yani angaryaların ya da nakdi karşılıklarının köylülerin yani reayanın köle, parantez içinde kul, veya bağımlı tebaa statüsüyle bağlantılı olarak yorumlanması ilginçtir. İslam hukukunda böyle bir vergilendirme ilkesi olmadığından meşru vergiler, parantez içinde haklar, hukuk diye tanımlanan İslami vergilerden farklı olarak bu tür vergiler geleneksel, daha doğru bir deyimle de sultani veya devletten kaynaklanan örfi vergiler kategorisini oluşturuyordu.